Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Clay A. Johnson'ın The Information Diet kitabı, dijital çağda bilgi tüketimini beslenme alışkanlıklarıyla karşılaştıran medya eleştirisi ve kişisel verimlilik alanında bir denemedir. Kitabın temel amacı, çok fazla bilgiye erişmenin otomatik olarak daha bilinçli yurttaşlar ya da daha üretken çalışanlar yaratmadığını göstermektir. Johnson'a göre sorun yalnızca bilgi bolluğu değildir. Asıl sorun, dikkat çekmek için sadeleştirilmiş, duygusal olarak kışkırtıcı, önyargıları doğrulayan ve kaynağından uzaklaştırılmış içeriği düşünmeden tüketmektir. Yazar, bu durumu bilgi obezliği olarak adlandırır. Çözüm olarak da seçici kaynak kullanımı, verinin nereden geldiğini sorgulama, dikkat süresini eğitme ve tüketimi belirli zamanlara ayırma önerileri sunar. Siyaset, haber medyası, internet kültürü ve kişisel alışkanlıklar kitabın başlıca bağlamlarını oluşturur. Bu yönüyle eser, ekran süresini azaltma rehberinden daha geniştir. Okurun, hangi bilginin zihnini biçimlendirdiğini ve bu bilginin hangi ekonomik teşviklerle üretildiğini incelemesini ister. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bilgi obezliği benzetmesi, nicelik yerine zihinsel besin değerini sorgular. Johnson'ın kitabındaki ana benzetme, yeme alışkanlıkları ile bilgi alışkanlıkları arasındaki paralelliktir. Nasıl ucuz, hızlı ve yoğun tatlandırılmış gıdalar kısa vadede haz verip uzun vadede sağlıksız sonuçlar doğurabiliyorsa sansasyonel haberler. Sürekli bildirimler ve yalnızca kanaatleri onaylayan içerikler de zihinsel muhakemeyi zayıflatabilir. Bu yaklaşım her yoğun medya kullanımını zararlı saymaz. Yazarın asıl vurgusu, tüketimin kalitesi, kaynağı ve amacı üzerinedir. Bir kişinin gün boyu çok sayıda başlık görmesi, olayların nedenlerini, bağlamını veya güvenilir verisini anladığı anlamına gelmez. Türkiye'de de gündemin hızlı değiştiği, sosyal medya tartışmalarının sertleştiği dönemlerde bu ayrım belirgindir. Bir gelişme hakkında çok sayıda yorum görmek, birincil belgelere, resmi verilere ve farklı görüşlere erişmekle aynı şey değildir. Kitap, bilgi bolluğunu cehaletin karşıtı olarak kabul etmez. Tersine sürekli ve seçimsiz maruziyetin dikkati parçalayarak insanı daha yüzeysel yargılara itebileceğini savunur. Böylece okuru ne kadar içerik tükettiği kadar, tükettiği içeriğin düşünmesine ne kattığı sorusuyla da yüzleştirir. İkinci olarak, onaylama yanlılığı. İşlenmiş haberin siyasi ve toplumsal etkisini büyütür, kitap insanların çoğu zaman kendilerini rahatsız eden kanıtlardan çok mevcut inançlarını destekleyen bilgiye yöneldiğini vurgular. Bu eğilim onaylama yanlılığı olarak bilinir. Johnson'a göre medya kuruluşları ve dijital platformlar dikkat ve reklam geliri için bu eğilimden yararlanabilir. Başlıklar, seçilmiş görüntüler ve öfkeli yorumlar, karmaşık bir meseleyi anlaşılması kolay bir taraflar çatışmasına dönüştürür. Böyle bir ortamda okur, karşıt bir görüşü anlamak için değil, kendi tarafının haklılığını yeniden hissetmek için içerik aramaya başlayabilir. Yazarın siyaset alanından örnekler kullanması kitabın bu bölümünü somutlaştırır, ancak bazı okurlar bu siyasi ağırlığı gereğinden fazla bulmuştur. Buna rağmen temel teşhis güncelliğini korur. Türkiye'de tarih, ekonomi, göç ya da kamu politikaları gibi konular da tek bir sosyal medya akışıyla kavranamayacak kadar çok katmanlıdır. Kitabın önerdiği zihinsel disiplin her görüşü eşit derecede doğru kabul etmek değildir. İddianın kaynağını, kanıtını, bağlamını ve karşı argümanlarını kontrol etmektir. Bu tutum, tartışmayı kazanma isteğinin yerine daha isabetli bir kanaat oluşturma hedefini koyar. Üçüncü olarak, veri okuryazarlığı ve kaynağa yakınlık. Bilgi seçiminde temel ölçüttür, Johnson, sağlıklı bilgi tüketiminin yalnızca daha az ekran kullanmaktan ibaret olmadığını söyler. Okurun, bilginin nasıl üretildiğini ve kendisine hangi aşamalardan geçerek ulaştığını anlaması gerekir. Bu nedenle veri okuryazarlığını çağdaş yurttaşlık ve karar alma için temel bir beceri olarak ele alır. Bir grafik, anket, haber özeti ya da viral paylaşım ilk bakışta ikna edici görünebilir. Ancak örneklemin ne olduğu, verinin ne zaman toplandığı, hangi ölçütün kullanıldığı ve hangi çıkarın öne çıkarıldığı sorgulanmadan güvenilir sonuçlara varılamaz. Yazarın infoveganizm diye adlandırdığı yaklaşım da mümkün olduğunda kaynağa yakın bilgiyi tercih etmeyi önerir. Bir araştırmayı üçüncü el yorumlardan okumak yerine araştırmanın kendisine. bir kamu tartışmasını yalnızca kesilmiş videolardan izlemek yerine konuşmanın tamamına ya da resmi kayda bakmak buna örnektir. Elbette herkesin her konuda hanveriye ulaşması ve uzmanlık geliştirmesi gerçekçi değildir. Kitabın faydalı yanı, bunu mutlak bir kural değil, yönlendirici bir ilke olarak sunmasıdır. Araya giren yorum, seçme ve paketleme katmanları arttıkça bilgi kaybı veya çarpıtma ihtimali de artar. Bu nedenle güvenilir editoryal kurumları bütünüyle reddetmek yerine onların yöntemini ve teşviklerini de değerlendirmek gerekir. Dördüncü olarak, dikkat kondisyonu kesintisiz odaklanmayı küçük fakat bilinçli pratiklerle kurar, kitabın bireysel düzeydeki önemli kavramlarından biri dikkat kondisyonudur. Johnson, dikkati sabit bir kişilik özelliği değil, egzersizle geliştirilebilecek bir kapasite olarak görür. Sürekli e-posta kontrolü, sosyal ağ akışları, telefon bildirimleri ve anlık haberler kişinin tek bir işe uzun süre bağlanmasını zorlaştırır. Bu yüzden yazar, dikkat dağıtıcıları geçici olarak kapatmayı, odaklanma süresini bilinçli biçimde izlemeyi ve çalışmayla mola arasında sınırlar koymayı önerir. Başlangıç için kısa çalışma aralıkları tavsiye etmesi, kitabın en çok eleştirilen noktalarındandır. Bazı eleştirmenler 5 dakika çalışma ve 1 dakika mola düzeninin derin çalışmaya geçişi engelleyebileceğini belirtir. Bu itiraz yerindedir. Çünkü karmaşık yazma, analiz veya tasarım işleri daha uzun kesintisiz zaman ister. Yine de yöntemin altında yatan fikir değerlidir. Odaklanma güçlüğü yaşayan biri doğrudan uzun saatler hedeflemek yerine dikkatini aşamalı olarak eğitebilir. Burada amaç tek bir zaman tekniğine bağlı kalmak değildir. Kişinin işi, ritmi ve sorumluluklarına uygun kesintisiz çalışma blokları oluşturmasıdır. Kitap, teknolojiyi tamamen terk etmeyi değil, teknolojinin kullanıcının dikkat düzenini belirlemesine izin vermemeyi savunur. Son olarak, tüketim pencereleri ve üretme alışkanlığı pasif akışı sınırlandırmayı amaçlar, Johnson'ın pratik önerileri bilgi akışını tamamen kesmekten çok. Onu bilinçli zamanlara ve amaçlara bağlamaya dayanır. Tüketim pencereleri yaklaşımında e-posta, haber, sosyal medya veya araştırma için gün içinde belirli zamanlar ayrılır. Böylece kişi her boşlukta telefonuna bakmak yerine bilgiyi toplu ve niyetli biçimde işler. Bu düzen özellikle kesintinin maliyetinin yüksek olduğu ofis işlerinde yararlı olabilir. Yazar ayrıca düşük değerli abonelikleri azaltmayı, gereksiz bildirimleri kapatmayı ve zaman zaman bilgi orucu uygulamayı savunur. Bilgi orucu, dünyadan habersiz kalma iddiası değildir. Kişinin hangi içeriklere refleksle yöneldiğini fark etmesi için geçici bir mesafe yaratır. Kitabın dikkat çekici başka yönü, sabahı tüketimle değil üretimle başlatma fikridir. Yazmak, not almak, bir proje üzerinde çalışmak ya da düşünceyi somut bir çıktıya dönüştürmek, kişiyi yalnızca başkalarının gündemine tepki veren konumdan çıkarabilir. Bu öneriler herkes için aynı ölçüde uygulanabilir, olmayabilir. Gazeteciler, araştırmacılar veya piyasa takibi yapan çalışanlar daha sık güncelleme izlemek zorunda kalabilir. Buna karşın kitap, zorunlu bilgi takibi ile alışkanlıkla yapılan kontrol davranışını ayırmaya yardım eder. Değerli soru şudur, bu içerik şu anda kararımı veya işimi gerçekten iyileştiriyor mu? Sonuç olarak The Information Diet. Sürekli çevrim içi kalmanın normalleştiği bir dönemde bilgiye erişimi değil bilgiyle kurulan ilişkiyi tartışmasıyla değer kazanır. Sosyal medya, haber, e-posta ve dijital iş akışları arasında dikkati sürekli bölünen okurlar için özellikle uygundur. Medya çalışanları, yöneticiler, öğrenciler ve siyasi tartışmalarda daha sağlam kaynaklara dayanmak isteyen yurttaşlar da kitaptan yararlanabilir. Pratik düzeyde kitap, kaynakları ayıklama, bildirimleri sınırlama, tüketimi zamanlama ve odaklanma alanı açma konusunda uygulanabilir bir çerçeve verir. Entelektüel düzeyde ise okuru kendi görüşlerini doğrulayan içeriğin neden bu kadar çekici olduğunu sorgulamaya çağırır. Benzer verimlilik kitapları çoğu zaman zamanı daha iyi kullanmaya odaklanır. Johnson'ın farkı, dikkat sorununu medya ekonomisi, siyasi kutuplaşma ve veri okuryazarlığıyla birlikte ele almasıdır. Bu nedenle mesele yalnızca daha az telefona bakmak değildir. Aynı zamanda bilginin kim tarafından, hangi amaçla paketlendiğini anlamaktır. Kitabın beslenme benzetmesi zaman zaman fazla uzatılmış gelebilir. Siyasi örneklerin yoğunluğu da bazı okurları sınırlayabilir. Ayrıca kısa odaklanma aralıkları her iş türü için ideal değildir. Buna rağmen ana savı güncelliğini korur. Sağlıklı bir bilgi düzeni, tüm içeriği reddetmekle değil, dikkatini, kaynaklarını ve tüketim ritmini bilinçli olarak seçmekle kurulur. Destek olmak isterseniz Clay A. Johnson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.